Ayrım 5, sayfa 37. Halit Ziya ise aruz için daha övgülü bir tavır içindedir. Fakat onun hiçbir dilde, vezinler arasında hiçbir vezinde rastlanılamayan bir musiki zenginliğine sahip bulunduğuna inanıyorum. Dipnot 47. Ruşen Eşref Ünaydın diyorlar ki, S 69. Aruz bir deryadır. Hatta bunun içindir ki onun muhtelif şubelerine bahr yani deniz denmiştir. Dipnot 48. Halit Ziya Uşaklıgil, Sanata Dair. C3, S 187. Çünkü edebiyat-ı cedideciler, şiir deyince Fransız sembolistlerinden öğrendikleri şekliyle ahenkli, müziğe yaklaşmış bir sözü anlıyorlardı. Asıl amaçları da bu müziği sağlamaktı. Cenab'ın sözünden açıkça bu anlaşılıyor. Halit Ziya da şu sözüyle bunu doğruluyor. Ne o ne bu. Ne nam altında olursa olsun bana şiir mi vereceksiniz? Manzum söz mü söyleyeceksiniz? İstediğiniz vezni kullanın. Fakat bana ahenk verin ve musiki ihtiyacını temin edin. Dipnot 49. AG C1 S12. Buradan hareketle şu söylenebilir. Aslında onlar bunları söylerken divan edebiyatını övmüş olmuyorlar. Onun yanında yer almıyorlar. Onlar asıl kendi sanatlarını ortaya koyuyorlar. Ne var ki sanatlarını kurarlarken divan edebiyatına ait bazı varoluşları da sanatları için elverişli bulduklarından kullanıyorlar. Sanatları adına Türkçenin edebiyat birikimini gözden geçiriyorlar. Bu elemede Türk edebiyat tarihi içinden yalnızca divan edebiyatı elde kalıyor. Onlar da bu sanatları için elverişli birikimi, adı ne olursa olsun, kullanıyorlar. Dil konusundaki tutumları da hemen hemen aruzla aynıdır. Onun o terkipli, ağdalı, anlaşılmaz olarak görülen dilini aynen olmasa bile ufak tefek değişikliklerle kullanıyorlar. Bunda kendileri için geçerli gerekçeleri de şudur. Tasfiye-i lisan, vakıa fena bir ünvan değil. Lakin hangi lisan ve nasıl tasfiye edilecek? Osmanlıların yüzlerce seneden beri alışmış olduğumuz Arabi ve Farisi kelimelerini, terkiplerini kaldırarak yerine Türkçelerini koymak suretiyle mi? Bu epeyce bir zaman için tevlidi garabet ve müşkilat etmekten başka bir şeye yaramaz. Ve o müddet içinde lisanımızın şu haliyle devam ve tevessüğünden doğabilecek istifadeler mahvedilmiş olur. Atacağımız kelimelere iyi halefler bulup bulamayacağımız da başka bir mesele. Doğrusu, muhafazakarlığın o kadar taraftarı değiliz. Fakat insan istiyor ki yapılan şey bozmaktan ibaret olmasın. Dipnot 50. Tevfik Fikret, Tasfiye-i Lisan, Servet-i Fünun Dergisi, N422, S87. Sayfa 38. Fikret, yazısının devamında, fakat bugün mesele veli dayılar için münhasıran onların anlayacağı gibi bir lisan-ı tahrir tasavvur edemiyorum, der. Dipnot 51. AG S90. Zaten ümmiler için yazan muharrir olmadığını kaydeder. Amalar için resim yapan olmadığı gibi. Bir muharriri anlayacak adam hiç olmazsa ibare okuyacak hale gelmelidir. O halde telaşa mahal yoktur. Mekteplerde dil öğretimi Arapça, Farsça esaslara dayandığı müddetçe yazılarımızdan Arapça, Farsça kelimeleri, terkipleri kaldırmaya gerek yoktur. Dipnot 52. AG S 91. Çünkü edebiyat-ı cedideciler Avrupa edebiyat ve düşüncesinden öğrendikleri yeni his, hayal ve fikirleri ifade etmek için yeni yeni anlatım imkanları, terkipler oluşturmak zorundadırlar. Yeni his, hayal ve fikirler ise yeni terkip ve kelimelere muhtaçtır. Dipnot 53. H. Nazım. Parantez içinde A. Reşit. Mesaliki Edebiye. Servet-i Fünun Dergisi. N 416, S 410. Bu, Türkçedeki Arapça, Farsça kelimeleri tasfiye etmek değil, ihtiyaca göre bunlara daha yenilerini katmak demektir. Halit Ziya da yabancı kelimelere değil, yalnızca yabancı dilin kaidelerine karşı olduğunu söylüyor. Dipnot 54. Halit Ziya Uşaklıgil Sanata Dair C1-S71. O ayrıca kendi dönemindeki dil politikası ile ilgili olmamakla birlikte divan edebiyatının dilini içine alabilecek bir değerlendirme daha yapıyor. Türk edebiyatında zamanla gelen dil değişiklikleri ne olursa olsun Alişir Nevai'ler, Bakiler, Nef'iler bugünün Türkçesinde ne kadar uzakta kalmış olurlarsa olsunlar hep kendi zamanlarına ait lisan güzelliklerini yaşamaktadırlar. Dipnot 55. AG C3-S108. Halit Ziya burada bir dönemin dilinin edebiyatına yansıdığını, dolayısıyla da edebiyatının kendi döneminde bir dil olayı olarak yansıttığını, yaşattığını belirtiyor. Sayfa 39. Edebiyat-ı cedide içinde fiilen yer almayan, daha çok halk edebiyatı imkanlarını kullanan şair ve filozof Rıza Tevfik, bu dönemde ve onların dergisinde şunları söylüyor. Biz dilimizin müstakil olmasını istiyoruz. İngilizce, Fransızca, Almanca, Farsça gibi. Fakat bu diller acaba dün de müstakil ve yeknesak mıydılar? Mesela İngilizce, Anglo-Sakson esaslıdır ve Kelt, Frank ve Latin kaynaklı binlerce kelimeden meydana gelmiştir. Dipnot 56. Rıza Tevfik Bölükbaşı. Mebhas-ı Lisan. Servet-i Fünun Dergisi 4 Nisan 1312 N 266 S 90. Böylece Edebiyat-ı Cedide döneminde hem bu edebi topluluk içinde yer alanlar hem de onun dışında kalanlar divan edebiyatının dilini daha önceki tepkici dönemde olduğu gibi yabancı, ağır, kesinlikle kabullenilmemesi gereken bir dil olarak değerlendirmiyorlar. Tersine dilde böyle başka bir topluluğun dilinin etkili olabileceğini, bunun genellikle bir ihtiyaçtan doğacağı ve bunun da kendi kuralları içerisinde giderilebileceği doğrultusunda görüş belirtiyorlar. Belki bunları biraz da Avrupa'dan etkilenişlerini haklı göstermek için söylüyorlardır. Bu konuda kendi içlerindeki dışa vurmadıkları niyetleri bilinemez. Söz gelimi Avrupa'dan yeni öğrendikleri duygu ve düşünceleri ifade etmek için yeni terkipler yapmak zorunda kaldıkları biliniyor. Ama divan edebiyatının dilini savunurken yalnızca bu yeni terkipleri haklı göstermek istediklerini söylemek çok zordur. Daha önceki Avrupa'yı bir edebiyatın temellerinin atıldığı Tanzimat edebiyatı dönemlerinde hışımla üzerine yürüdükleri bir yanını savunmaktansa doğrudan kendi özellikleri olan bir konuyu savunmak daha kolaydır. Bu bakımdan edebiyat-ı cedidecilerin bu tavırlarını bütünüyle art niyetli kabul etmek mümkün değildir. Sayfa 40. Bu dönemde artık ilk tepki geçmiş, olayı daha sakin bir kafayla değerlendirecek kadar ortalık durulmuş, sanatkarca bir değerlendirmede de yukarıda dil ve aruz konusunda belirtilen sonucu vermiştir. Bütünüyle Avrupa'yı bir etki çemberinden geçtikleri ve Avrupa'yı bir yaklaşım ve yoğuruş içinde oldukları halde olaya sanatçı bir yaklaşımla baktıklarından, Türk edebiyatındaki sanata elverişli birikimin divan edebiyatı tecrübesiyle kazanılan birikim olduğunu görüyorlar. Halbuki onlar divan edebiyatı ile pek fazla ilgilenmemişlerdir. Batı edebiyatının eserleri kadar onları okumamışlar, kafa yormamışlardır. Bir konuda örnek verecek olduklarında divan edebiyatından pek az yararlanmışlardır. Dipnot 57. Doktor Bilge Ercilosun, Servet-i Fünun'da Edebi Tenkit, S310. Bunu Halit Ziya açıkça itiraf ediyor. Pek eski nesilleri bilmem, fakat benim neslimde gençlik, eğer tabii ve maruf tahsili takip etmiş ise, divan edebiyatına ancak sathi temaslarda vakıftı. Buna hakkıyla vükuf denemezdi elbette. Dipnot 58. Halit Ziya Uşaklıgil, Sanata Dair, C3-S185. Ama gördükleri kadarıyla da bazıları hariç yalnızca eleştirmek için bakmamışlar, özellikle sanatçı olarak öne çıkanlar, kendi sanatlarını kurarken onda yararlanılabilecek noktalar bulmuşlar. aslında divan edebiyatının bütünüyle dışında bir sanat çizgisi tutturdukları halde, böyle bir sanatta bile kullanabilecekleri şeyler bularak sanatlarını zenginleştirmişlerdir. Yine bu dönemde edebiyat-ı cedideye katılmadıkları halde, ün yapmış sanatçılardan Ali Kemal, Ahmet Rasim ve Tanzimat'tan beri Türk edebiyatında yerini koruyan Ahmet Mithat ve Muallim Naci de divan edebiyatı konusunda olumlu değerlendirmelerde bulunurlar. Yalnız Ahmet Mithat, divan şairlerinden pek hoşlanmadığını söyler. Dipnot 59. Doktor Bilge Ercilesun, Servet-i Fünun'da Edebi Tenkit, S82. Sayfa 41. Edebiyat-ı Cedide'nin hep divan edebiyatı çerçevesinde kalan görüşlerinden söz edildi. Halbuki bu sanatçılar, yepyeni bir edebi çığır açmak niyetiyle ve eski edebiyatı eleştiren Üstadları Ekrem'in poetikasının gerektirdiği bir sanat ortaya koyan insanlardır. Fikret'in eski şiirde tabiat tasvirinin tabiilikten uzak olduğunu, bu konuda yalnızca Nidim'in anılabileceğini, Fuzuli'de, Nabi'de ve Nef'i'de belki hiç bulunmadığını söyleyişi önemli bir eleştiridir. Dipnot 60. AG S 312. Ama onlar bununla ilgilenmekten öte asıl kendi çizgilerinde eser vermeye çalışmışlar, daha çok divan edebiyatının kullanabilecekleri bir takım yanları üzerinde bazı değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Fecri Ati içinde yer alan ve daha ciddi bir Avrupa'yı edebiyat oluşturmaya soyunan, ancak belli bir edebi çizgi tutturamadan dağılıp giden sanatçıların da bu niyetleri ile edebiyat-ı cedideden daha farklı bir bakış içinde olacaklarına dair önemli ipuçları yoktur. Niyetten öte gidemeyen bu topluluk, ilke olarak edebiyat-ı cedidenin edebi çizgisinin biraz daha ciddisini oluşturmak istiyordu. En büyük arzuları da Avrupa'yı düzenlilikte bir kitaplık oluşturmaktı. Fecr-i Ati adı altında yayınlanan bir beyannameye imza koyan 21 kişiden bir kısmı milli edebiyat içinde yer aldı. Bir kısmı da bağımsız birer edebi kişilik olarak kaldı. Verebildikleri kadarıyla kendi düşündükleri edebi çizginin içindeyken, divan edebiyatı tartışmaları açısından asıl kendini ortaya koyuş içinde değerlendirebilirler. Ancak içlerinden bazılarının, özellikle daha sonraki milli edebiyat çığırına katılanların, divan edebiyatına bakışları yeni bir tepki doğurmayı amaçlamaktadır. Zaten Cumhuriyet öncesi Ziya Gökalp'in çevresinde yer alan sanatçılardan oluşan milli edebiyatı, Cumhuriyet'le birlikte yepyeni bir noktada ve güçte bir ikinci tepkinin hazırlayıcıları olarak kabul etmek gerekiyor. Sayfa 42. Avrupa'yilik adına başlatılan ve onun kaynağı durumundaki akıl ve mantıkla beslenerek bir tepki, bir hücum platformunda yürütülen divan edebiyatı tartışmaları, başladığı bu çizgi üzerinde yumuşayarak en sonunda haklı buluş noktasına gelir. Ama bu noktada çözüme ulaşmış sayılmaz. Çünkü başka bir noktadan yeniden patlak vererek yepyeni bir tepki halini alır.